Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Atilla İlhan.
Ayrım 55.
Sayfa 496. Jimmy Fowler'ın bütün ışıkları anında sönüyor. Nasıl olamaz bu? Asla olamaz. Mutlaka duyardım, siz emin misiniz? Halide Edip Poyraz'ın etekliğinde biriktirdiği tozları elinin tersiyle silkelerek gülümsedi. Anadolu Ajansı için tercümesini bizzat yapmıştım da. Marie Lore'nin hiç yokmuş gibi Hande ise beyaza çalan su mavisi gözlerinden rahatsızdı, ona bakamıyor. Amerikalı gazeteciye sordu. Paşa keyfiyetten haberdar mıdır? Marie Lore Oslet sesinde belli belirsiz ihtisa, inadına onun gözlerini arayarak cevap verecektir. Konstantinopol'den yazılmıştı, Fransız sefarethanesinden. İnebolu'ya iner inmez de telgraf çektik. 8 gündür yollardayız. Eğer siz de lütfedip bir tavassutta bulunursanız. Halide Edip Hanım gözlerini Jimmy Fowler'a kaçırırken bir öğretmen edasıyla Marie Lore'nin yanlışını düzeltiyor. Konstantinopol'de neresi? O şehrin adı 500 senedir İstanbul, Mademoiselle. Fayton nal sesleri kırbaç şaklamasıyla uğultulu kalabalığın içinde adeta yüzüyordu. Sağında solunda kalıplı kalıpsız kırmızı fesler, astragan yahut kadife boy boy kalpaklar. Tahmis Sümbülizade Hacı Emin Efendi'nin dükkanı önünden geçtikleri sırada sarığı yeşil, sakalı seyrek, talebe-i ulum havalı, köse imamla yaşlı ve aksakallı Tahmis kapının önünde onlara bakıyorlardı. Sümbülüzade Hacı Emin Efendi eski tarz tokpağına oturmuş, elinde kağıt ve tütün kesesi, sigara sarmakla meşgul. Dükkandaki genç irisi çırak etrafa taze dövülmüş kuru kahve rayası ve ağır dibek gümbürtüsü dağıtmaktadır. Köse imam türbe yeşili sarığı, seyrek sakalı, talebe-i ulum edasıyla kapının yanı başında ayakta duruyor, kakule çiğniyor, gözleri faytona takılmış. Hacı Emin Efendi başını usulca kaldırıp arabaya baktı. Hak Teala cümlesinin belasını versin dedi. Din düşmanı bunlar, padişah düşmanı. Köse imam Konya'daki kanlı ayaklanmanın hemen müşevviklerinden, hem mücahitlerinden, yüreği mağlubiyetin hıncıyla yüklü, öfke, kin, buz ve garez, mıknatıslı kıvılcımlar saça saça sürekli yer değiştiriyorlar. Hele Beyşehir'e girdiği sabah Miralay Refet Bey'in sallandırdığı 30'u mütecaviz mücahit yok mu? Aklından bir an çıkmıyor. Yuvalarından dışarı uğramış korkunç gözleri, ağızlarından sarkmış mosmor dilleri. Biraz daha gecikseydi o da aralarında bulunacaktı. Tedip harekatının iki kolu Miralay Refet Bey süvarisi Beyşehir'den, Kaymakam Osman Bey müfrezesi Ilgın'dan Çiğil üzerine yürüyünce o canını Argıthane'ne dar atmış, oradan yöredeki o toprak damarı yassı, keneler gibi yere yapışık bozkır köylerine savuşarak kalabalık eşek kervanıyla tuz çeken Hafız Elvan'ın peşine takılıp Akşehir istikametinde izini kaybettirmişti. Mağlubiyeti orada işitti. 2 aydır Konya ve mülakatını kana boğan ayaklanma sona ermişti. Arkasında bıraktığı sadece hüsran, yani alev ve duman, ateşe verilmiş elebaşı evleri, sehpalarda Poyraz estikçe sağa sola sallanan asılmışlar. Kendini tutamadı, faytonun arkasından belirgin bir nefretle tükürüp, ''Gördün ya Hacı Emmi'' dedi, ''Gavur gavuru nasıl da bulmuş?'' Araba sokağa dönerken Marie Lore Oislet, Halide Edip'e hiç beklemediği bir soru yöneltecekti. Söyler misiniz nasıl bir adamdır Kemal? Halide Edip Hanım biraz dalgınlaşıyor, hemen cevap veremedi. Bir süre çarşının uğultusuna dalıyorlar, atların nal sesleri, koşum takımlarının şıngırtısı vesaire, sonra mütereddit, bilmem ki ne desem, zaman zaman gözüme George Washington gibi görünür. Bazen tamamen farklı, mesela Napolyon Bonaparte gibi. Jimmy Fowler işi alaya vurdu. Çok içermiş diyorlar. Şahsen bu kadarı bile onu kendime yakın bulmama kafi. Halide Edip sinirleniyor. Çalışırken tek yudum içtiğini görmedim. Daima dürüsttür, daima nefsine hakim. Bunlar dedikodu. Marie Lore ise yapmacık bir kahkahayla diyor ki, oh lala, ben çok farklı şeyler işittim Mademoiselle Edip. Bursa'da bir Yunan zabiti tanımıştım. Yüzbaşı Yannis Seferis aynı mevzuyu konuştuğumuzda demişti ki, şarklı bir Robespierre. Evet, onun kadar zalim ve soğukkanlı. O dakika Halide Edip niyeti ne olursa olsun her ecnebinin şarka da şarklıya da farklı bir mercekten baktığını düşündü. Miss Allen ki onca yıl Harput'ta yaşamıştı ve Türkçe bilirdi, o bile sureta işgali tasvip etmez görünüyor, lakin Yunan taarruzu ilerledikçe gözlerinin içi gülüyordu. Yoksa şark mefkûresini bir komünist fırkasına dönüştüren Reis Paşa ve Hakkı Bey hiç haklı mıdırlar? Marie-Laure söylediklerine inanmamış, bir kaşı havada besbelli küçümseyerek lafı değiştirecektir. Peki şu bizi götürdüğünüz gazete, Miss Billing Bolşevik olduğunu söylüyor. Öyle diyorlar. Bence nasyonalist, garbın idraksizliği şark mefkûresinin hürriyet ve istiklal efkârı üzerine bina edilmesine sebep oluyor. O zaman şarklı için mesele şudur. Eğer ona bu imkanı Bolşevizm temin eyleyecekse, Halide Edip yine Marie-Laure'nin açık su maviliği yüzünden saydam ve soğuk bulduğu gözlerine bakmaksızın konuşuyordu. Sözlerini akla yakın bir yere bağladı. Mamafi, siz bu suali bana değil Yunus Nadi Bey'e tevcih etmelisiniz mademoiselle. Hakiki muhatabı odur. Bina yer yer sıvaları dökülmüş, eski ve hayli köhne bir yapı, kapısında sülüs yazıyla iki tabela. Hakimiyeti Milliye ve Yeni Gün, Yevmi Siyasi Gazete. Yarım saat kadar sonra gazetecilerin içinde bulunduğu fayton boşalmış, arabacı atların boynuna saman torbasını takıyor. Müşterilerin kolay kolay çıkamayacakları aşikar. Elinde telkari askısı, askıda yandan çarklı kahveler ve su bardaklarıyla kahveci çırağı o sırada içeriye girdi. Yeni Gün, Hakimiyeti Milliye'nin üst katındaki genişçe bir odaya sığdırılmıştı. Bir yazıhane, biri büyük ve hantal, öteki küçük ve kullanışsız, iki masa, ilkinin üstünde tahsih için getirilmiş provalar, silma izmarit kül tablaları, buruşuk müsveddeler. İkincisinde İstanbul gazeteleri, Alemdar, Peyam-ı Sabah, İkdam, Akşam vesaire. Halide Hanım'ın özetler çıkardığı Avrupa matbuatı. Merdiven boşluğundan aşağıda çalışan düz baskı makinelerinin uğultusu işitiliyor, garip ve anlaşılmaz bir ısrarla sanki ne olduğu anlaşılamayan bir hakikati onaylıyorlar. Yunus Nadi Bey başında kırmızı tepelikli kalpak, gözünde beyzi gözlükleri, ceketini çıkarıp koltuğuna giydirmiş, gömleğinin kolları sıvalı, heyecanlı heyecanlı konuşuyor. Fırkamız fil hakika teessüs etmiştir. Mecliste mebuslarımız mevcut. Lakin biz komünizm ile boşevizmi farklı mütalaa etmekteyiz. İdrakimiz Moskova'nın idrakinden farklıdır. Jimmy Fowler piposu dişlerinin arasında sordu. Yani nasıl? Pek anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Memleketimizde kapitalizmin zulmü dahilden değil hariçten geliyor. İstiklali tam için garp emperyalizmine karşı ahalinin tamamı ittifak halindedir. Daha da haizi ehemmiyet olanı şu ki bu ittifaka alemi İslam'da dahil. Ertesi gün gazeteye girecek bir haber müsveddesini alıp Halide Edip Hanım'a Türkçe okudu. Hindistan Müslümanlarını temsil eden Hindistan Hilafet Komitesi namına bir müddet evvel ders adete virud etmiş bulunan Mr. Mustafa Sagir, maddi ve manevi teavün desteğini havi olarak Bahri Cedid vapuruyla İnebolu'ya teşrif etmiş, resmi zevat tarafından merasimi muteda ile karşılanmıştır. Sonra müsveddeyi ona uzatıp gözlüklerinin üzerinden yumuşacık bakarak, lütfen onlara tercüme eder misiniz? Bu zat-ı muhterem bugün yarın Ankara'da bekleniyor. Halide Hanım tercümeyi nereden başlayacağını hemen kestiremedi. Bu arada Yunus Nadi Bey yarı Türkçe yarı Fransızca ecnebi gazetecilere dedi ki, Bakü'deki mazlumlar kongresini muhakkak ki işittiniz. Kısmi azamı Müslümandır. Esasen Sovyet zimmatdarları arasında bir Sultan Galiyev var ki... O sırada kapıdan elinde askısıyla kahveci çırağı girecektir. Misafirlerin önüne kahve fincanlarını ve su bardaklarını sıralayıp geldiği gibi sessizce çekiliyor. Tavanı hayli basık odayı doldurmuş, hayli kesif tütün dumanı arasında adeta eriyip kayboldu. Fowler'ın piposu ya elinde ya dişleri arasında, Halide Edip Hanım'la Marilora Oislet sigaranın birini yakıp birini söndürüyorlar, dumanlarına pelerin gibi bürünmüşler. Marilora Oislet kahvesine uzanırken sordu. İyi de Kemal buna ne diyor, aynı fikre iştirak ediyor mu? Halide Edip Lottams muhabirinin Reis Paşa'dan büyük bir laubalilikle Kemal diye bahsetmesine fena halde içerliyordu. Bu yüzden sigarasını kül tablasında hışımla ezerek dedi ki, İlkbaharda İngiliz matbuatında bir makale intişar etmişti. Muharrir ez cümle diyordu ki, Türklere big stick policy, sopa politikası tatbiki zarurettir. Ben makaleyi tercüme edip Reis Paşa'ya arz ettim. O kadar öfkelendiğini hiç görmemişimdir. Hiddetinden neredeyse boğulacaktı. Günün birinde dedi, onlarla müsavi olduğumuzu anlayacaklardır. Bunu onlara ispat etmek için son insanımıza kadar çarpışacağız. Mustafa Kemal iki gündür canını sıkan o Pravda'daki yazının hangi istihbarata istinaden yazıldığını sonunda tahmin edebilmişti. Nasıl canı sıkılmasın? Ankara hükümetinin ilk resmi sefiri kebiri Ali Fuat Paşa bugün yarın Moskova'ya hareket edecek. Tam o sıra Stalin yoldaş, üstelik fırkasının naşiri efkarına bir beyanat vererek itilafçıların Kafkasya konusunda Kemalistlerle flört ettiğinden söz ediyor. Tatsız, yakışıksız, en kötüsü asılsız bir haber. Reis Paşa ona çok yakışan mavi, boyundan ilikli Kafkas gömleğini giymişti. Koltuğun birinde ayak ayak üstüne atmış, etrafında sayfası işaretli, satır altları çizilmiş bazı kitaplar. Kalın bir dosya üzerinde çalıştığı telgraf suretleri. O bunlardan birisine olayın düğümünü çözmesinde önemli rol oynayan Hamza grubunun Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'ye gönderilmiş raporuna gözlerini dikmiş, bilinmez kaçıncı defa okuyor. İşgal mıntıkasına hassaten istihbarata müsait addolunan İzmir'e, tarafımızdan İngilizce lisanına layıkıyla vakıf Erkan-ı Harp zabiti bir binbaşı gönderilmekle, Yunan işgal kumandanlığının müstakbel harekat planları ve haritaları hakkında malumat ve hatta bazı harita suretlerinin temini zımmında, birkaç nesildir İzmir'de mukim ve ticaretle meşgul İngiliz milletinden bazı zevat-ı kiramla temasa geçilerek elde olunan istihbaratı mühimminen irsaline. Bolşevik istihbaratı belki de Yunan tarafından bu bilgilere ulaştıysa biraz hayal gücü, biraz da kötü niyetle Ankara'nın itilaf devletleriyle onların aleyhinde bir Kafkasya Federasyonu tesisine kalkıştığına hükmedemez miydi? Etmişti işte. Meselenin mahiyeti böylece anlaşılmış ve açıklanmış oluyor. Bundan sonra iş hariciye vekaletinin acele bir tekzip hazırlayıp yayınlamasına kalıyor. Önünde evrak-ı sehpayı kaldırıp arkasına yaslandı. Bu arada sigara tabakasına uzanacaktır. Ne tuhaf. Direksiyon villasında başka, Ankara'da düşünülmesi gayrı kabil bir hayata aktarılmış gibidir. Bunu yadırgıyor. İstasyondaki sürekli tren faaliyeti, manevra düdükleri, hareket kampanası, lokomotiflerin soluğuşu, onu bilhassa sevkiyat günlerinde Kalaba'daki kırsallıktan, çubuk çayının çağlayışı, türlü çeşit kuşlar, uzaklı yakınlı köpek havlamaları, dağdağlı bir gar yaşantısına taşımıştır. Ev, ecnebiden kalma, o zevkle döşeli dayalı, mütevazı bir salon, kenarda düz bir piyano, sev vazolarında yapma güller, duvarlarda iki taklit renuar, pencerelerde kornişli kadife perdeler, maun bir kütüphane ve stil mobilyalar. Öteki taraftaki yoksul kışla hayatı düşünülürse aşırı mondan bile sayılamaz mı? Şahane çini soba, hava poyrazdan karayele döndüğü için yakılmış, hafif bir çıra ve is kokusu havada dolaşıyor. Haber 15. Kolordu İstihbarat Dairesi'nden Karabekir Kazım Paşa'nın imzası altında Erkan-ı Harbiye-i Umumiye'ye intikal etmiş, Reis Paşa'nın ittilaına, ehemmiyetine binaenen hemen o akşam arz edilmişti. Müşkülat, Pravda gazetesinin o nüshasını, dolayısıyla Stalin yoldaşın beyanatının tam metnini ele geçirmek ve kusursuz tercümesini yapmakta çıktı. Tabii maksadı aslisini keşfetmek, istinad eylediği menaibin tespiti ayrıca önem taşıyor. İki gece Ali Fuat Paşa'yı sofraya alıkoymuş, birinde Rusya'dan yakınlarda dönmüş, Muhtar Paşa'yı da müzakereye çağırmıştı. Üzerinde durdukları elbette hilaf-ı hakiket bir rivayeti ciddiye alarak, bilhassa Ermenilerle ihtilafta fevkalade müsbet davranmış olan yoldaş Stalin'in blöf dahi sayılabilecek açık bir tehdit savurmaya kalkışmış olması.
Ayrım sonu.